Kavram alanında özgürlük konusu var ve özgürlük konusunu Hegel sadece istenci sınırlı olarak almıyor. Yani özgürlük sanki şey gibi kavramın bir karakteri doğası. Ya da kavramın doğası olarak alıyor. Özgürlük şey sadece kılgısal ya da yani şey alanı, istenç alanına ait bir kavram olarak alınmıyor.
Aslında doğal değil mi? Düşünce yani, doğası olarak alırsan şayet özgür tabii.
Ama özgürlük ve
bunun sınırlanabilmesi de mümkün değil ayrıca.
Özgürlük ve zorunluluk var karşıtlar olarak. Düşüncenin doğası özgürlük.
Evet.
Özgürlük ne demek? Bir düşünün. Yani bu bizim için özsel olan şey. Özgürlük ne demek?
Özüne dönmek gibi bir şey. Özüm olalım.
Kendinde olmak.
Özgürce göreyen
doğmak.
Özgürlük.
Özgürce göreyen
doğmak. Kendine dönmek.
Evet. Evet. Sonra daha biraz daha şey yapın. Yani özgürlüğün şeyine bak.
Özgür olmak demek değil mi? Hiçbir
şeye bağlı olmak. Kendi başkasından kendine dönmek.
He?
Kendi başkasından kendine dönmek.
Kendini belirlemek. Evet. Zorunlulukla karşıtlık içinde düşündüğünde...
Dur, bir gel otursun bir.
Olaysızlık olabilir mi? Gülcan Hanım çikolatasız mı geldiniz? Evet, özgür düşünebilmek. Düşüncenin doğası derken zaten özgür düşünebilmek. Ama manipüle edilmemiş bir düşünceden söz ediyoruz. Hmm. Yani veya koşullandırılmamış bir düşünceden söz etmek gerekiyor herhalde. Değil mi?
Tamam, devam et. Özgürlük. Yani kavramın karakteri özgürlüktür.
Evet.
Gibi bir şey. Bunun anlamı ne?
Kavram belirlenimi kendinden alır. Başkasına göre olmayan, kendinde olan, kendine göre olan.
Evet. Yani bütün onlar doğru. Saltık olmak. Kendiyle ilişki içinde olmak. Yani saltık olmak demek. Kendiyle ilişki içinde olduğun zaman sınırlanmıyorsun, belirlenmiyorsun, koşullanmıyorsun, sonlu değilsin. Sonsuz sözcüğünü kullanmaya gel sık sık ve o sonsuzun anlamı sınırın olmaması değil. Değil mi? Yani şey değil, şiirsel bir anlatım gibi düşünmeyin. O sonsuz orada şey, teknik bir anlatım ve sonun aynı zamanda son olmamasını anlatıyor. Yani sonda ya da karşıtta, sınırda onu bir şeyi olumsuzlayan da aynı zamanda kendi kendisini bulmak. Yani kendi karşılığında kendini bulmak. Ve burada kavram konusunda yine şiirsel gibi görünen bir iki anlatım var. Bunun örnekleri diyor, sevgidir diyor, özgürlüktür ve de bir de kusanmışlıktır diyor. Ben kusanmışlığı tam anlayamadım. Yani sevgiyi anlıyorsun. Sevgi başkasında kendini bulmak.
İnanç anlamında söylüyorum.
Until I found myself in you diyor. Bu şeyde I was lost without you. O şarkının teması bu zaten.
Sen de kendini bul.
Evet, bu özgürlük ve aynı zamanda özgürlük ve sevginin birliği nasıl görülüyor burada? Görülüyor mu? İkisi de karşıtında ya başkasında kendini bulmak. İnsan duygu planına uygularsak şey. İkisi de şey. Yani sevgi duygu. Özgürlük istençle bağlı ve istenç duygu değil. Değil mi? Yani özgürlük ve sevgi şey. Ama formülasyonları ya da kurgul mantıkları aynı. Başkasında kendini bulmak. Sartre başkası cehennemdir diyor. Doğru. Cehennemde kendini bulmak diye bir şey olabilir.
Başkası ilişkisinde kalmak, varlık ilişkisinde kalmak.
Eğer gerçekten başkası, sadece başkası olursa o zaman o cehennem. Çünkü yok et. Yani orada ben yokum. O durumda başkası benim yokluğum demek. Benim olumsuzlanmam, hiç olmam demek. Öyle değil mi? Gerçek başkası. O başkası, yani soyut başkalık, sadece başkalık olarak düşünürsen. Ama o başkalık aynı zamanda ego olduğu için, yani bir başkasında siz kendi düşmanınızı da bulabilirsiniz, sevgiyi de bulabilirsiniz. Doğru mu?
Doğru.
İstençle ilgili olarak bir şey söylemez.
Özgürlük. İstençle ilgili olarak söyledi.
Yani özgürlük ve istençle ilgili bir şey söylemiş.
Duygu değildir dedi yani. İstenç konusunda
istenç genel olarak istenç.
Şimdi alanına dahil değildir dedi.
Efendim?
Özgürlük istenç alanının bir şey, kavramı değil
de. İstencin kendisi özgürlük.
Kendisi. Hayır, öyle bir şey söylemedim.
Değil.
İstenç de bir şey.
Basit dedi, yanlış biliyorum. Ama onlar, onlara dikkat edin.
İstenç duygu
değildir. Duygu
değildir. Duygu
değildir. Söylediğin gibi bir şey söylemedim. Başka bir şey söyledi de sonra başka yere geçtiği için
duygu değildir.
Kaçırdım onu.
Kayıtlarda
şey yapamadım. Anladım.
Oradan yakalarsın yine.
Bir daha şey yapar mısın? Söyler misin ya yani bir daha? Söyleyebilir misin? İstençle ilgili olarak özgürlük.
Şimdi istenç, düşünün. Bir istencinizi düşünün. Herkesin istenci var değil mi? Herkesin iradesi var, istenci var. Ne hissediyorsunuz? Kölelik, kölelik mi hissediyoruz?
Özgürlük.
İstenci olan birisi, kölenin istenci var mı? Kölenin istenci yok. Yani o hiçbir şey istemiyor. Bir, onun istenci belirlendiği zaman o efendiden geliyor. Onu yap, bunu yap. Gerçek anlamda köle. Yani sonradan köleleştirilmiş. Spartaküs sonradan köle. O özgür bir Trakyalıymış. Sonradan köleleştirilmiş. Ve Yunan kültüründe şey var. Böyle yenilen kentler ya bir bölümü kılıçtan geçiriliyor. Geri kalanı köleleştiriliyor. Ama kölelik öncesinde bunlar şeyler. Özgür insanlar. Yani yurttaşlar ve yakalandıktan, köle, tutsak edildikten sonra satılıyorlar, köle olarak. Platon kendisi de şey, satılmış ve kurtarılmış. Yani kölelik şey, Yunan köleliği biraz farklı bir yapı gösteriyor ama yani doğuştan köle olanlar, doğal olarak köle olanlar, eğer öyle insanlar vardıysa tarihte ki var.
Yani yurttaş olmayanlar.
Evet, yani hiçbir zaman özgürlüğü tanımamış olanlar. Yani şimdi küçük çocuk ne yapar? Annesinin, babasının, büyüklerinin dediğini yapar. Kaç yaşına kadar? 5, 10 yaşına kadar falan. Yani şimdi o köle değil. Ama niye köle değil? Çünkü onun efendisi efendi değil. Yani ona sevgiyle yaklaşıyorlar ve o şey, kölelik durumu değil. Ama orada eğer öyle kalırsa, şuna ben şey yapabilir miyim?
Alo.
İstercim karşısı neydi?
Sağ ol Civar, iyiyim, sen nasılsın?
Yok.
Karşı değil ama zorunluluklar.
Zorunluluklar. Ben de olamam.
İstenç
ilerle. İlk bakışta zorunluluk gibi duruyor ama.
29.
Zorunluluk olarak.
İlk bakışta öyle duruyor ama onun uslanmamayla bir
istenç
kanıtlamak.
Yani şöyle çakışıyor. Yani o bizim de duyunç mu?
Hayır.
Karşıtı keyfilik, özenç değil mi?
Özenç.
Özenç, keyfilik istenç.
Tamam, biz ayarlarız. Ayarlarız şeyi, çalışmayı. Ötekine yarım saat kısaltırız ve her, yani şey yapar, sığdırırız oraya. O şey değil. Tamam, saat 8:30 iyi mi? Yoksa 8 mi?
İstencin karşıtı ne acaba?
8'de biz sonlandıracağız. Yarım saatte hazır, sınanma şeyi kalacak. Tamam, oldu, oldu. Ben not alıyorum ve şey, oldu, görüşmek üzere. İyi akşamlar. Unutmayalım, 29 şey Nisan, saat 8'de bitirebilir misiniz dediler.
Kimle?
CKM'den. Yani kimse gelmiyor değil mi? 29 Nisan da 8'de, çünkü şey var, başka bir etkinlik talebi varmış.
Onun için sadece.
Evet. Yani ben de hayır vermiyoruz demedim, sordu aslında yani.
Ondan sonra mı? Yok.
Saat 8'den sonra. Yani 5'te başlıyoruz, 8'e kadar 3 saatimiz var. Psikanaliz ve tarihi şey yapacağız.
Unutmayalım.
Sıkıştıracağız, kısaltacağız.
29 Nisan.
29 Nisan.
Daha var.
Not alır mısın? Aslında şey. Yani, unuturuz. Unutursak da bir şey olmaz çünkü orada şey yapacağız.
Evet.
Hatırlatılacak bir şey. Önceden yapacağımız bir şey yok. Sadece zamanı orada biraz analizleyeceğiz.
İstencin karşıtı nedir onu arıyoruz Aziz.
Tamam. Buldunuz mu?
Bulamadım.
İstencin karşıtı kölelik, evet.
Evet, ben de öyle dedim ama yani öyle çıkıyoruz bizim sanki öyle bir eşlememiz gibi. Hani evet yani köleliğe yani, varır
evet,
ama.
İstencin karşıtı ne olabilir? Karşı istenç olabilir ve istenç...
Keyfi istençlik olmamak.
Keyfi istenç. O da bir istenç.
İstençsizlik.
Ama şey
orada
istenç.
Şey de olabilir.
Keyfi
yani,
istenç.
İstenç için karşıtı başka bir istenç.
İstençsizlik en uygun.
Aslında kendi kavramına aşırı yani, değil tabii ki.
Şey
ters bir şey değil aslında. Yani istenç istenci özgürlük olarak özgürlük özgürlüğü evet. tanıması da yani kendinde olmak kavramında orada karşı istenç karşısında durmuyor gibi geliyor bana sanki.
İstencin karşıtı sanki zorunluluk gibi duruyor.
Tabii ki. Yani kölelik de zorunluluk demek.
Evet. Onu baştan söyledik, hayır dediniz zorunluluk.
Ama tam yani...
Hayır, düşünme.
Uslanmamayla yani, çıkarmamız lazım. Çıkarsayamıyoruz. Yani mesele orada. Öyle duruyor.
Ya istence özgürlük olarak alırsak tabii zor olur.
Onu çıkarsamak lazım.
Peki evet. istence karşıtı negatif istenç olmaz değil mi?
Negatif istenç şey olmayan istenç demek. Ortadan kaldırılmış negatif istenç şey. Kölenin istenci örneğin ortadan kaldırılmış öyle bir istenç. Ve o istenç şey değil, silinmiş, yok olmuş değil. Tanınmıyor. O an bastırılmış, yani pasifleştirilmiş ve duruyor.
İstencin belirlendiği yer nerede? Yani istencin ortaya çıktığı nokta
istenç nerede? İstenç tin alanında ortaya çıkıyor ve istencin ortaya istenç mantık biliminde çıkacak. O zaman göreceğiz onu. Tabii kavramda çıkıyor zaten. Yani istenç aynı zamanda kavramın bir şeyi alanı ve eğer şeye bakarsanız neredeydi? Kime? İstenç
o sitedeki bölümlemede sona doğru.
Yaşamdan sonra geliyor, evet, bilmeden sonra geliyor değil mi? Bilme. O zaman daha gelmedik oralara. Yani onları şey yapalım. Biz şimdi evrenselle ilgileniyoruz ve
evet.
Yani evrenseli bırakıp istence geçersek o zaman evrensel sonra geri döneceğiz. İstence gelmeden önce işte bilgi var, yaşam ideası var. Daha en önemlisi yaşam ideası. Onu Alette senin yasa herkesin var galiba. Onu da yanına almak iyi olur. En azından onun takım gözlemleri var. Neydi?
Etkileşim.
Şimdi şöyle bir şey var. Töz ve ilinekler. Tözsellik ilişkisi aslında. Yani töz ve ilinekler arasındaki ilişki dolaysız ilişkidir diyor Hegel. Geçelim ona dair ayrıntılı olarak döneceğiz. Tözsellik ilişkisi nedensellik ilişkisi. Asıl tözsellik ilişkisi nedensellik ilişkisi diyor. Nedensellik ilişkisi bu şeyin, görgücülüğün bam teli. David Hume'un yakaladığı ve felsefeyi bozduğu, kırdığı nokta orası. Nedensellik ilişkisi. Çünkü zorunluluk nedensellik ilişkisinin imlemi. Yani neden varsa etki zorunlu olarak vardır. Çünkü neden kendinde etkidir ve neden ve etki ilişkisini şimdi Hegel kavrama geçtiği zaman büyük mantıkta töz bölümünde kavram bölümünde girerken kavrama nasıl geçtiğinin bir özetini veriyor hatırlarsınız okuduysanız. Orada tözün şeyi var. Gerçekten bir sayfa falan sıkıştırılmış bir özet var. Nedensellik tözün kategorisi. Evet, zorunluluk kategorisi. Neden ve etki arasındaki zorunluluk kategorisini nereye koyacağız? Öz alanına koyuyoruz şeyde mantık biliminde ve zorunluluk henüz şey değil, özgürlük değil. Yani hemen onun yanına özgürlüğü de getirmiyoruz. Nedensellik, şimdi nedenselliğin tözle ilişkisi, nedensellik özdekle ilişkili olsaydı belki daha anlaşılır gelecekti. Öyle bir düşünce olabilir. Ama özdekteki ilişkiler, özdeğin ilişkileri şey, neden sonuç ilişkileri değil. Yani o enteresan bir şey. O
nedenselliği da, sadece özdeğe sınırlayabilir miyiz? Yani?
Nereye?
Sadece özdek ilişkisine sınırlayabilir
yani miyiz? Nedensellik özdeği kapsıyor. Onu söyleyeceğiz. Kapsıyor. Tamam. Yani töz de özdeği kapsıyor.
Peki neden sonuçta
tamam, ama nedenselliği özdeğe sınırlayamayız.
Sınırlayamayız. Onu daha iyi anlatmak. Yani Hegel iyi anlatmıyor aslında orada. Daha iyi anlatılabileceği anlamında iyi anlatmıyor diyebiliriz. Yani özdek neden? Çünkü töz neden? Şimdi etkin töz ve edilgin töz konusu da var aynı zamanda. Etkileşim var.
O daha da karıştırıyor işi.
Evet, o daha da.
Aziz hemen bir
bu nedensellik
isten şey olarak şurada buldum da onu bir okumak isterim. 3-4 satır.
Ant parantez bu. Evet.
İstenç 624. İstenç ideası kendi için kendini belirleyen olarak içeriği kendi içinde taşır. Şimdi bu hiç kuşkusuz belirli içeriktir ve bu düzeye dek sonlu ve sınırlı bir şeydir. Kendini belirleme özsel olarak tikelleşmedir. Evet. Çünkü istencin kendi içine yansıması genelde olumsuz birlik olarak ayrıca bir başkasının dışlanması ve varsayılması anlamında da tekilliktir.
Tamam.
Ama evrensellikti de.
Evet. Tekilliktir. Tekilliğe geçiyor.
Evet, evet. Yani istenç ideası için böyle bir...
Kaçın sayfa? Bir de ben şey...
624'te.
624 yukarılarda diyorsun.
Kendiyle özdeşlik olarak...
Pekala, o zaman tözü bir an donduruyoruz. Yani ona döneceğiz.
Hayır, töze hemen dönebiliriz. Yani şunu bir okursan töze hemen dönebiliriz. Çünkü
İstenç ideası kendi için, kendini belirleyen olarak...
Etkin töz bağlamına da geçebiliriz buradan hemen dikkat edersen şu açıklamayla.
Tamam.
Çünkü kendi için kendini belirleyen diyor dikkat edersen burada. Ve bu şekilde tikelleşme ve dolayısıyla tekilliktir diyor.
İstenç demek, biraz önce düşünmeye çalıştık. İstenç İstenç kendini belirlemekten başka bir şey değil. Çünkü bir şey yapmaya karar veriyorsun, bir şey istiyorsun. Bu dürtü değil, içgüdü değil. İstenç kendini, yani istenç de beni efendi belirlemiyor. Eğer benim istencim varsa beni ben belirliyorum.
Kendin kendini belirliyorsun.
Oldu mu burası? Evet, evet. Bunu Hegel şimdi daha uzun yazabilir. Yani biraz meditasyon gerekiyor. Bu şeyi, buradaki kısaltılmış anlamı ya da örtülmüş anlamı açmak için. Yani bu yorum değil, benim yaptığım şey yorum değil. İstenç kendini belirlemek, bu çok açık bir şey.
Belirlediğinizde tekil oluyorsunuz.
Ben belirlenirsem istençten söz edemem. Yani istenç bir kere bir insana ait, tine ait bir kavram. Yani başka hiçbir şeye ait. Schopenhauer için istenç her şeye ait. Her şey istenç. O şey çılgınca bir şey. Schopenhauer. Ama istenç tin alanının kavramı ve tin alanının da yüksek bir kavramı. Yani daha alt yetilerden daha sonra gelen istenç demek kendini belirlemek demek. Biraz önce özgürlük dediniz ya. Özgürlük nedir? Özün gürlüğü demek. Yani kendini belirlemek demek. Ve istenç demek, özgürlük demek ise
kendini belirlemiş demek.
İstenç de kendini belirlemekten başka bir şey değil. Başkası beni belirliyorsa istencimden söz edemem. Bir çocuk olarak büyüklerimi dinlerim, onların istencini kabul ederim. Beni zorlayabilirler de, yani dayak atıyorlar. Örneğin yani bu şeyde kural neredeyse, bir töre gibi. Bütün dünyada, Avrupa'da, Amerika'da, İngiltere'de falan kayış sopası çok yakınlara kadar, 1990'lara kadar falan legaldi. Yani bu şey, İngilizlerin örttükleri bir şey.
Belki hala
kayış,
da var.
Hala da uygulama olabilir, uygulayan yerler olabilir. Kayış, ya gördünüz mü? Filmde vardı. Resmen bel kayışıyla işkence, kamçılama gibi bir şey. Bu orada meşru olarak yapılıyor, ceza. Bu durumda şey, çocuk istencini, şey, büyüğünün istencine teslim ediyor ya da kendi yani reşitlik, erginlik bu demek. Adolesanların istencinin olmaması gerekir o yüzden. Eğer onlar şey değillerse, ergin değillerse. Öyle mi? Adolesan ne demek?
Yok. Ergenlik.
Ergin mi, ergen mi?
Ergenlik çağında olan.
Reşit demek değil.
Reşit.
Reşit. Adolesan bir kere 13 yaş sonrası
başlamaz. Tamam. Adolesanlar zaten şey. Küçükler. Reşit ergin oluncaya kadar
henüz ergenleşmemiş.
İstenç tam değil.
Ergenleşme yolunda olur ama ergin değil.
Aradaki farkı anladık ya. Adolesan ergen demek. Ergin şey demek, reşit demek ve erginleşmiş bir insan artık moral bir varlık, tam moral varlık, sorumlu. Yani eğer ergin değilseniz, erginleşmemişseniz, bir suç işlerseniz suçunuz indirimli olacak, cezanız indirimli olacak. Değil mi?
Yasalar öyle diyor.
Öyle diyor, yani yasalar niye öyle diyor? Çünkü henüz şey değil, istenç, duyunç tam olgunlaşmamış. İstenç ve duyunç arasındaki ilişkiyi görebiliyor muyuz? Görüyoruz değil mi? İstencin verdiği karar, moral karar aslında. Yani bir şeyi yap, bir şeyi düşünmeden yapmayı istemek istenç değil, sanki istek gibi görünüyor. Yani bir şeyi istiyorsunuz ve yapıyorsunuz. İstek. Bu istek şeyde var. Lacan'ın şeyi Freud yorumlayışında temel kavramlardan birisi. Ona dikkat edin. Yani çok orada karşımıza çıkacak. Aynı zamanda Kojève'nin Hegel yorumlayışında istek ister diyor Lacan. Yani
desir
evet. O şey değil yani abartma ve Kojève Hegel yanlış okuyor. Lacan da Kojève'yi yanlış okuyor. Lacan'ı okuyanlar da
hepsini
yanlış okuyorlar. böyle bir şey. İstek, insan her şeyi isteyebilir. İstek istenç değil. Ve doğrudan doğruya istekle davranıyorsa bir insan istençle davranıyor diyemeyiz.
İstek yani. Doğaya ait bir şey. Doğaya yakın bir
şey. Evet. Yani daha dolaysız, evet. Dolaysız, dolaysızdır.
Murat belirliğinden geçmeden.
Doğru. Ya bir hesaplamadan ha, geçmiyor.
Şuursuzca her şeyi istemek.
Bazen gerek olmayabilir. Şimdi ben canım su istiyor ve içiyorum. Yani bu istek hatta içgüdüden kaynaklanıyor ama istek istek de olabilir. Yani çay da istek de şey yok. Moral faktör yok diye. Yani dolayısıyla moral faktörün olmaması şu demek. Dünç denetiminden geçmemiş. İstenç zorunlu olarak dünç denetiminden geçmesi geçiyor diyeceğiz. Çünkü istenç düşüncenin eşliğinde olan, bilincin eşliğinde olan bir şey, istek de bilinçte olan bir şey. İstek bilinçsiz diyemeyiz. İnsan ne istediğini bilir. Yani
mesela tiyatro seyrediyorsunuz her taraftan ve bağırmak istiyorsunuz. Bu bir istek, istenç değil.
İstenç orada durduran şey. Bak tamam. İstenç orada evet. Bağırmama edimine bağırma sorumlu edin. Olan tabii. İstenç, duyunç onun yanlış olduğunu söylüyor. Duyunç yani duyunç teknik işlem yapmıyor. Matematiksel bir işlem değil duyuncun yaptığı. Moral bir işlem. Yani istencin denetleyicisi duyunç. Duyunç da doğruyu yanlış ayırt ediyor ama o doğru ve yanlış ya da doğru ve eğri moral doğru ve eğriler. Geometrik doğru ayrı. Teknik doğru şeyden kuramsal doğruluk moral doğruluktan ayrı bir şey. Ama o da doğru.
Schopenhauer'ın farkı ne burada anlattığı şey ne?
Güç istenciden.
Schopenhauer'da
yani her şey istek olarak.
İstenç olarak alıyor.
İsteği de mi?
Tasarım ve istenç olarak dünya diyor.
Evet, doğru.
Yani
isteği de mi istenç olarak şey yapıyor söylüyor.
Evet, evet.
Onun için ayrıntısına girmek gerekir. Bilmiyorum ama okumadan bir şey demek. Yani istek ve istenci ama orada evet, orada çarpık olan şey her şeyin istenç olması. Her şey. Yani bu bir felsefeci bunu söylediği zaman onu düzeltmemek gerekir. Her şeyse her şey. Yani bir yerde birisi görmüş. Schopenhauer'a göre diyor dağlar, taşlar, bulutlar bütün bunlar şeydir. İstençtir. Her şey. Her şey onları da kapsıyor. Yani düzeltmememiz gerekiyor. Felsefecileri, matematikçileri, fizik Einstein'ı ya da şeyi. Yani şimdi Heisenberg şey diyor, determinizm geçersizdir diyor. Bunu düzeltmenin bir yararı yok. Normal bilinç Heisenberg'i ancak revize ederek kabul edebiliyor. Ama Heisenberg'in söylediği şey çok açık. Şimdi okuyacağımız o tözsellik ilişkisini kırıyor. Neden ve etki ilişkisini koparıyor. Yani nedensiz olaylar. Arabanız çalışmıyor. Kontağı çeviriyorsunuz. Çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Nedeni yok. Bu. Akü sağlam. Her şey sağlam. Kablolar yerinde.
Nedensiz çalışmamak diye
bir şey olur mu? Yani.
Görüyor musun bu şey içinde?
Neden sonuçta neden etki aynı şey mi?
Aynı şey. Neden ve etki. Neden etki diye etki diyeceğiz. Wirkung Almancası.
Etki ve
efekt.
Edwig'in töz ilişkisi. Neden etki ilişkisi gibi
düşünüyorum. Tabii. Etkin töz şey. Şimdi evet onlara Hegel ayrıntıya giriyor.
Çok etkin töz ne demek tam olarak?
Etkin töz, edigin olmayan töz demek.
Peki edigin töz, edigin olmayan töz demek.
Evet, çok açık. Evet. Yeterli oldu mu?
Yok.
Çok açık.
O zaman da edigin de etkin olmayan töz. Ne oldu? Kuyruk pek.
İnsanlar bildikleri şeyi sordukları zaman onun yanıtını alamazlar.
Ben bilmiyorum. Aa, bilmediğim için sordum.
Etkin ne demek? Edigin olmayan demek. Faal ne demek? O
aktif demek. Daha söyleyeyim mi?
Onlar sadece değişik birisi Arapça, birisi Farsça, Latince. Yani eğer etki ve nedeni doğal fenomenlerde ayrı olarak görürsek, örneğin yıldırım etki. Onun yaptığı şey yangın mesela bir şeyi yakıyor diyelim. Yani kulübeyi yakıyor ya da bir ormanı yakıyor. O etki ise orada etkin ve edilgin tözler yıldırım ve şey orman ya da yangın.
Ya, evet. Peki başka bir şekilde
neden de pardon etki de neden de olandan başka hiçbir şey yoktur diyor.
Evet onu anlamıştık.
Etkide nedenden başka hiçbir şey yok.
su ve yağmur örneği.
Neden de olan geçen derste. Zeminde de var aynı şey. Yani
ben ayrılamıyorum aslında. Mutlaka beraber olalım. Islaklık yağmurdur.
Evet.
Şimdi tarihsellik ilişkisine mi döndük? Buraya geçiyor muyuz? İstencin ne olduğunu?
Evet,
doğru
geçelim ya. Yani,
istenç konusuyla ilgili bir belirginlik oldu da orada Etkin Töz'ün etkin olmasıyla da o bağlamda da başka bir şey sorulabilir Aziz. İstencin değişmesi söz konusu olabilir mi?
Olur.
Yani... Tikelleşmiş dedi ya burada. Tekilleşmiş ve tikelleşmiş.
Evet.
Tamam mı?
Evet.
Tekilleşmiş bir istencin değişmesi söz konusu olabilir mi?
Tekilleşmiş bir
istencin. Realitede oluyor. Değil mi?
Devam et.
Yani bir kişinin tercihlerine bakarsın şu veya bu konuda.
Evet.
Belli bir istence göre hareket etmektedir. Özgür düşünmektedir. Kendine göre belli bir konuda belli bir evet. seçim yapmaktadır. Ama bakıyorsun belli bir sürecin sonunda o seçimi değişmektedir. O değişiyorsa şayet. O zaman bu istençteki değişimin nedeni nedir?
Dünç. Karar değiştiriyorsun. Karar bir istenç.
Yani, ama yine değişiyor.
Sinemaya gideceksin.
Yine istençte kalıyorsun.
Ya tabii o kadar yani, basit bir anlamda söylemiyorum.
Karar değişiyor. Bazen, hava yağmur yani, ya da filmi beğenmiyorsun.
İlkelerin değiştirilmesi anlamında da söylüyorum.
İlkeler de değişiyor. Yani, ne, değişmeyen ne var?
İşte oraya gelirsen o zaman evet. istenç sürekli değişmekte midir?
Evet. İstenç gelişen bir kavram. Kavramın karakteri gelişimde biliyoruz. İstenç homo sapiens'te yüklü, apriori ya da potansiyel diyeceğimiz olan bir yeti ve istenç gelişiyor. Yani istenç kendine önce mülkiyet olarak ilkin en dolaysız biçimi istencin mülkiyet ve oradan başlayarak istenç gelişiyor. Gelişim değişmek. Değişmek çok genel bir kategori. Yani gelişim değişimin daha tikel bir tarzı. Daha yüksek bir biçimi.
Ama her ama durumda
yani değişim de bir değişim aslında.
İstenç yine evet. istenç olarak kalıyor.
Tabii
yani
ki.
Kendi öz belirlenimiyle yaptığı sürece
istenç şimdi
burada istenç.
O yine şeye istenç. Gelelim. Cengiz evrensel ve tikel ilişkisine gelelim. Tikel de yine şey gibi neden etik konusunda söylediğimiz gibi tikel olan da yani evrenselin tikelleşmesi evrenselin kendine kendine belirlilik vermesi demek. Bir kere her şeyden önce o. Ve bu gelişme. Şimdi ne demek? Burada dikkat edeceğimiz şey evrensel ve tikel arasındaki ilişkinin gelişme olması.
Oluş gibi. Oluşa varışımız gibi. Bunu bir kere daha konuştuk sanki. Yine aynı şey gelmiş.
Ne geldi konuştuk?
Bu cümleyi bir daha yaptık geçen hafta mıydı?
Tamam.
Oluş gibi
oluştan
sanki.
Oluştan farklı bir şey. Yani
oluştan farklı ama gelişim. Aynı oluşa geldiğimiz nokta gibi. Hani varlık, yokluk ve oluşa vardığımız nokta gibi. Yani o düşüncemizin devinimininin farkına vardığımızdaki o oluşu çıkarsama anı gibi. Şey de oradaki gelişmeyi gösteriyor.
Gelişme? Gelişme nedir? Gelişmeyi bir kere şey... Gelişme, şimdi varlık alanında geçiş vardı. Yani bir kavram başkası oldu. Öz alanında karşısında, başkasında görünme vardı. Yani bunları bunları çok netleştirirsek ve sağlamlaştırırsak kavramın şeyini daha iyi anlayabiliriz. Kavramdaki ilişki, gelişme. Ve gelişme, hatırlıyor musunuz şeyden? Bes alanında. Gelişmenin kavramı.
Potansiyeli ve...
Edimselleşme ya.
Bir potansiyelin şeyi.
Edimselleşme.
Bir şey ancak kendinde olanı ortaya koyabilir. Yani...
Olmayan şey. Yani taşın tohum olma şansı yok. Hiç.
Orada bir gelişme...
olamaz.
Evet.
İstese de.
Yani gelişme kavramı varsayıyor o yüzden. Çünkü tohum dediğimiz zaman aslında tohum o DNA'sında bir kavramsal bir yapı taşıyor ve orada gelişme şimdi kavramın evrenselin tikelleşmesi
yine bu tikelleşmede de şey yok mu?
Yani tikel aslında evrenselde olanın koyulması evet. evrenselde ne varsa o tikel belirlilikte o yani dolayısıyla tikel ve evrensel arasında hiçbir fark yok.
Kendi demin Cengiz'in söylediği nokta o. Yani Şimdi öz yani, olarak kendi doğasında bir değişim yok. Evrensiz. Yine kendi kendini belirliyor ama başka bir şekilde kendi kendini belirliyor.
Ama evrensel yani, kendini evrensel olması şeklinde belirliyor. Bu da bir tikellik.
Örneğin bir hayvan evrenseli, hayvanlık yani hayvan tikelleştiği zaman diyelim ki at oluyor ya da fil oluyor. Ve bu tikelleşme evrenselden kaynaklanan bir şey. Öyle olması gerekir. Ama tikelde o evrenselden herhangi bir şey eksiliyor mu? Eksilmiyor. Yani, cins kendini olduğu gibi türe geçiriyor. Ha, at da hayvan, fil de hayvan ya da homo sapiens de doğal olarak hayvan. Aynı evrenseli taşıyor. Bu tikelde. Evrenselin tikelleşmesi. Yani hayvan olarak hayvan bir evrensel, bir genel. Bu şey Hegel'in işte sonsuz dediği, soyut dediği bir bakıma kendiyle bağıntılı dediği kategori. Evrensel dediğimiz zaman evrenseli belirlenimsiz olarak düşünüyoruz değil mi? Evrensel o özellikle
evrensel eşittir evrensel gibi düşünüyorum.
Özdeşlik gibi.
Özdeşlik gibi düşünüyoruz. Henüz tikelleşme evet. O...
Ama bunu, bunu düşündüğümüz anda sadece evrenselin kendini düşündüğümüz için bir belirlenim yapmış oluyoruz düşüncede.
Evrenselden tikeye nasıl geçiyoruz? Mantıya nasıl geçiyoruz? Bir daha söyle.
Evrenseli evrensel olarak aldığımız zaman analitik bakıyoruz evrenseli. Evet. Yani evrensel eşittir evrensel diye düşünüyoruz. Ama yani bu bir kapı, bir anlık bir şey. Aslında bununla birlikte evrenseli evrensel dediğimizi düşündüğümüz anda ona evrensel olma belirlenimini yüklemiş oluyoruz. Bu da onu tikel yapan bir şey.
Hayır, düşünmenin ötesi. Kendi içinde yani illa düşünme olarak
evrenseli, evet evrenseli belirliyor.
Evet. Ama o zaman tikel de evrensel. O anlamda.
Tabii. Aynen, evet.
O da öyle.
Şimdi varlık ve yokluğun ya da öz alanındaki kategorilerin ilişkisine bakın. Yani orada da şey var, varlık ve yokluk birdir ya da olumlu ve olumsuz birdir gibi bir şey var. Özdeşlik ve ayrım birdir. Peki, yani burada şu üç ayrı alan var şimdi şurada değil mi? Varlık alanı, öz alanı ve kavram alanı. Bunların ilişkilerinin karakteri ya da birbirlerine göre nasıl durduklarını anlamamız önemli. Yani evet. Varlık alanı dolaysızlık alanıydı. Dolaysızlık demek, yani başkasıyla ilişkisizlik demek bir bakıma değil mi? Öz alanı ilişki alanı, ayrım alanı. Evet, olumsuz varlık alanı. Ve özde şey var, eşitsizlik var. Yani öz alanı, şimdi varlık alanında bir bakıma şey, dolaysızlık A'yıştır A bile diyemeyiz. Sadece A alanı. A deriz. O kadar. Yani dolaysızlık demek o demek. Öz alanında şey var, ilişki alanındayız. Çünkü öz alanı varlığın olumsuzlanmasını kapsıyor. Ya da olumsuz varlık alanı ve olumsuz varlık alanı ilişki demek. Varlık ilişkisizlik demek. Dolaysızlık demek ilişkisizlik demek. Bu şey açık olan bir şey. Öz alanında ilişki kuruldu. Ama öz alanında ilişki henüz şey duruyor. Diyalektik gibi yöntem
varlık izlerseniz, kendini karşısına koyuyor.
Varlık ve olumsuz varlık karşı karşıya koyuldu. Henüz birbirlerine eşitlenmedi bunlar. Ya da henüz bunlar karşıtlar. Ya da ayrım aşaması. Yani öz aşaması alanı karşıtlığın belirtik olduğu alandı. Açığa çıktı. Çelişkinin çözüldüğü, uzlaşmanın, birliğin sağlandığı alan değil. Sağlanamıyor. Yani öz alanının karakteri o. İlişkili olmak, göreli olmak, ayrı olmak demek. Orada mantık henüz işini bitirmiş değil. Ya da şeyi düşünürsek, olumsuzlama terimini kullanırsak, olumlunun yani varlık alanı olumluya karşılık düşüyor. Olumluluk alanı diyebiliriz. Öz alanı olumsuzluk alanı. Çünkü olumsuzluk ilişki demek. Olumsuzluğun ilişki olduğunu ona
çok açık aslında.
Bir kere bulduğunuz zaman çok açık. Bütün mesele bir kere bulmaya dayanıyor. Yani olumsuzluk, olumsuzlama daha doğrusu. Olumsuzlama şey değil. Olumsuzlama olmanın, ama olmanın şey olmaması. Olmanın olmaması.
Yani arkanızda bir şey bırak.
Dolaysız yokluk evet. değil. Yoklukla olumsuzlama arasındaki fark oydu. Yokluk dolaysızlık demek. Yani yokluk bir şeyden dolayı elde olanı edilen bir durum değil. Yokluk dolaysız olan. Efendim?
Olanı değilleme
dedim. Öz alanı o. Olanı değilleme. Ya da olanı olumsuzlama. Olanı yok etme alanı. Dolayısıyla orada bir şey var. Negatif var. Negatifle yokluk aynı şey değil. Ya da olumsuz ve yokluk aynı şey değil. Olumsuzluk alanı ilişki alanı. Ve olumsuzluk alanı şey ayrım alanı. Sonluluk alanı ve mantığın kalabileceği bir yer değil. Niye kalamıyor mantık burada? Niye öz alanın ötesine geçmek zorunda? Yani mantık zorunda.
Pozitif bilimlerin alanı işte bir taraf.
Evet. Tamam. Bilimlerin alanı, bütün bilimlerin alanı, öz alanı. Öz alanından niye kavram alanına geçmek durumundayız? Çünkü öz alanı şey, karşılık alanı ya da diyalektik diyebiliriz. Ayrımın koyulduğu alan.
Çelişki
alanı. Çünkü oradaki ayrı olanlar karşıtlar. Karşıtların ayrımı çelişki demek. Çelişki dediğimiz zaman şeyi düşünüyoruz. Yani bu böyle olamaz. Çelişkili olan şey ortadan kalkar. Yani çelişki şey olmamaya yazgılanmış bir şeyi anlatıyor. Çelişkili olmak demek yani mutlaka ortadan kalkmanın yolunda olmak demek.
Ya geriye düşüyor.
Mantıksal olarak hemen zaten ortadan kalkıyor ama realiteye baktığımız zaman çelişki, yani bir şeyde çelişki varsa o çelişki dolayısıyla o şey kendini ortadan kaldırmaya doğru gidiyor demektir. Yani çelişki dinginlik durumu değil.
Bunlar pratikte anlatılamaz mı ya?
Yani? Şöyle nasıl
ama şey kavramsal da gösteriyor yani. Birliği olmayan, birlik olmayan bir yerde çelişkiden bir şey anlamayız.
Evet.
Edimsellikte de olan bu değil mi?
Nerede?
Edimsellikte de olan, hani o çelişkinin çözülmesi.
Evet. Şey. Edimsellikte olan şey ne? Edimsellik olanağın kendini realize etmesi diyeceğiz. Yani bir şeyin edimselleşmesi için o şeyin olanak durumunda olması gerekir. Olanak neydi? Olanak?
Kendinde.
Potansiyel. Gizlilik, potansiyel. Ve potansiyel ne demek?
Kendinde demek.
Potansiyel demek ya da kendine demek, kendini edimselleştirme yeteneğini taşıyor olmak demek. Yani örneğin işte taşta bir şey potansiyeli yok, gelişme potansiyeli yok. Çünkü tohum değil taş. Tohumda bir şey var, kendini geliştirme potansiyeli var çünkü DNA'sı var. Yani DNA potansiyel demek, dinamis demek. Ve dinamis demek, enerjiye olmak için hazır olmak demek. Yani dinamiğin anlamı o. Dinamik kendini enerjiye çevirmek zorunda. O yüzden dinamik. Dinamikte henüz şey yok. Enerji yok. Ortaya çıkmış değil. Potansiyel var. Dinamik o demek. Ne? O da şeyden. Karşıtından dolayı. Yani henüz aktive olmadığı için pasif. Bir bakıma pasif. Olanak demek şey. Henüz olumsuz bir varlık demek. Yani olumsuz. Ya şeyi bekliyor artık. Gelişmeyi beklediği için olanak. Edimselliği beklediği için olanak. Edimselleşme şansı olmayan bir şeye olanak demeyiz.
Evet. Ben çıkmak istemiyorum ama bazı insanlar için deriz yani çok potansiyeli ama kullanmıyor.
Evet.
Ya o insanlar hep dinamis halinde.
Evet. Evet. Hep dinamis. Enerjik değiller.
Dinamis halinde durmak. Mesela bir insanın ömür boyu ya da hayatının 20-30-40 senesinde dinamis halinde durması mümkün. Hiçbir şekilde enerjiye geçmiyor.
Niye bir sene duran niye o 40 sene duramasın?
Katatoni de olabilir.
Hayır çünkü demin geçmek zorunda gibi bir şey dediniz ya da ben yanlış anladım.
Nasıl?
Demin geçmiyor. Dinamis enerjiye
mantıksal olarak zamansız bir durumdayız. Yani dinamik her zaman etkinleşecek, enerjiye dönüşecek. Mantıksal olarak bu zaman meselesi yok burada. Anladım. Ama realitede bir insan şey yapabilir. Yani
o başka faktörler var.
Örneğin Kant işte 50 yaşında falan başlıyor şeye. Felsefedeki yoğunlaşmasına ve demek ki
biraz 20... daha yaşasaydı belki potansiyeli koyacaktı adamı.
Koymadım diyorsun. Beğenmiyorsun. O kadar yaptığı şeyleri. Bu evet Kant
kendini Kant çözülecek.
Evet. Yani Kant için söylenebilecek en ağır şey bu.
Felsefe
Kant Göppin'in profesörü. Nebula bulut suları buluyor. Kant fizik alanında buluşlar yapıyor. Astronomide. Kant yok. Değil, Kant şey eğitimi alıyor. Üniversite akademik post bilim eğitimi alıyor. Hegel tanrı bilimi ilahiyatçı. Yani Hegel evet Kant. Tamam. Demek ki şey olabiliyor. Yani potansiyel
dinamik halinde bekleyebiliyor.
Evet. Bu zaman göreli bir şey. Bir yıl mı uzun, 50 yıl mı uzun? Buna neye göre karar vereceğiz? Yani bir evet. Kant tabii ki felsefeyle ilgileniyor ama Kant'ın şey yapması, parlaması şeyde oluyor. İşte bu Arius'un eleştirisiyle oluyor ve Arius'un eleştirisini bir arkadaşına, öğrencisine daha, öğrenci ve arkadaşı ona bir yıl mektubunda 2,5-3 ay içinde bitireceğim diyor. Ondan sonra 10 yıl geçiyor. Yani
gaye akıllısını düşün.
Bu şey öncesi de var. Evet.
Yani mantıken dinamis enerjiye geçmeli ama geçmeden de durabiliyor.
Realitede olabilir. Tabii yani şimdi bir tohum var. O tohum 1000 yıl kalabilir şey yapmadan, açmadan, yani bitkiye dönüşmeden, gelişmeden. Suyu olmazsa, zemin orada, zemin kavramı olmaz. Var. Zemin koşul falan, yani o şey diyor, olgu diyor, tüm koşulları sağlandığı zaman evrimselliğe geçer. Koşul kategorisi de var, onlara dikkat ederseniz şeyde.
Bir şey daha şu mantıkta, bu tohumda ağacı düşünmek hani,
minyatür ağaç düşünmek
gibi.
Öyle düşünüyorlarmış bir zamanlar.
Evet.
DNA'yı bilmiyorlar ki.
DNA'yı bilmek. Orada demek istediği şey yani Hegel'in orada kavram mı içkindir tohuma? Yani ağacın kavramı mı vardır? Diye bir şey söylüyor.
Hegel onu diyor.
Hegel onu söylüyor. Peki burada Hegel artık işte modern bilimle biliyoruz ki işte DNA falan var. Orada o kavramın üstlenen şey DNA.
Hegel'in söyleyebileceği ancak o kadar. Tohum şeyi var, kavramı var. Bir de gelişme. Yani tohumun DNA çok yeni bir kavram.
Düşünsel kitle bulunanı önünde fiziksel olarak hazır bulunan yapısı yapılır. İdeal. Ama daha sonra hani bilim gelişti, orada o düşünsel kipte bulunan da esasında fiziksel bir şekilde bulunuyor.
Tabii ki.
DNA olarak. Zaten DNA bulunmak olarak. Zorunda.
Evet.
Yani başka türlü olamaz.
Ama orada Hegel'in yanıt verdiği kişiler ya da görüşe göre tohumun içinde şey var, minyatür olarak bitki, ağacın var.
DNA var. İşte aynı şey.
Tabii.
Ama
yani bilimsel olarak yani, DNA değil de onun içinde olduğu.
Şimdi DNA yok, şey yok, biyokimya diye bir şey yok ve öyle bir durumda insanların ne düşünmelerini bekleyeceğiz? Yani muazzam bir düşünce o insanların orada o tür şeylere geçmeleri. Çünkü en azından şeyi reddediyorlar, işte tanrı bilimsel açıklamaları reddediyorlar. Şeyi de reddediyorlar, boş inancı da reddediyorlar. Yani yalnızca şey var, ellerinde gözlem mikroskopu yok büyük olasılıkla. Yani güçlü mikroskoplar yok. DNA'ları falan görmek. DNA'lar zaten 20-30 yıldır biliniyor yani ya da belki 40 yıldır en fazla. Çok yeni bir şey DNA. O yüzden Hegel onları şey yapmıyor, sadece düzeltiyor. Yani öyle bir şey olması gerekmiyordu. Yani kavram ideal kipte bulunuyor olmak demek, real olarak böyle minyatür varlık biçiminde bulunmayı gerektirmiyor.
Peki daha önce Aris kavram ve realitenin birliği ideal dedik.
Ya da usul.
Evet.
İdeal ve usul aynı olduğunu.
Evet. Bunu eşitlik kavramı bağlamında aldığım vakit.
Evet.
Kavramın realize olmamışlığını mı düşünmek durumundayız?
Orada eşlik, eşitlediğimiz terimler kavram ve nesnellik ya da realite değil mi?
Yani ideal. Demin söylediğim şey kavram ve realitenin birliği ideal.
Evet.
Dedik. Yani eşitlik idealini aldığımızda.
Evet.
Eşitlik kavramı olmakla beraber eşitlik kavramı
İnsan
var.
Eşitliğini
ama
mi?
Söyle. Tabii insanlar.
İnsan
eşitliği. Evet. Arasında eşitlikler söylüyorum. Bunun realize olmayışını gizil olarak olmakla beraber yeterli zemin olmayışına mı bağlamak durumunda?
İnsan eşitsizliğinin nedeni şu anda insanların eşitlik sağlamayacak kadar az gelişmiş olmaları. Eğer bu düzeyde biz insanları eşitlersek zaten yanlış yapmış oluruz. İnsanlar gelişme sürecinde iken, milyonlarca, milyarlarca insan gelişme sürecindeyken zaten henüz şey değiller. Tam, yani insanlar ancak tam geliştikleri zaman eşit olabilirler. Hukuk önünde eşitler. Yurttaş toplumunda hukuk onları eşitliyor. Evet. Yani yurttaş toplumunun anlamı şu. Ne olursan ol, hangi dinden, hangi sınıftan, hangi inançtan vesaire ya da ulustan, ne olursan evet, yasa karşısında eşitsin. Bu kavram. Realite buna belli ölçülerde yaklaşıyor. Yani batıda en yakın, doğuda en uzakta duruyor. Ve ama bu yasa önündeki eşitlik şey değil. İnsanların insan olarak eşitliği demek değil. İnsan olarak eşit olmak için önce insan olmak gerekir. Oluşmak. Yani tarihin işinin bitmesi gerekir. Yani bir insan ideale göre şu düzeyde...
insanlık olgusu gerçekleşmemiş demektir.
Elbette. Yani Amerikalılara ya da Türklere ya da İsveçlere Homo sapiens'in gerçek biçimini temsil ediyorlar diyebilir miyiz? Diyemeyiz. İsveçliler bugünkü standartlara göre 100 üzerinden 98 alıyorlar demokratik sıralamada. Türkiye diyelim 70 alıyor, 60 alıyor, Amerika 80 alıyor ya da her neyse. Yani ama orada %2 var ya da o %2 tabii %2'den çok çok daha fazla. Yani ideal standartları getirirsek İsveç'te de şey var. Yani eşitsizlik, ekonomik eşitsizlikler, kültürel eşitsizlikler, başka fiziksel eşitsizlikler. Yani bazı insanlar diyelim şeyden dolayı, fiziksel yetersizliklerden dolayı bedensel olarak sakat oluyorlar ya da gelişemiyorlar. O da bir şey. İnsanlığın çözmesi gereken problem. Yani kısaca eşitlik ancak ve ancak insan tam geliştiği zaman erişilebilecek bir şey. Bütün insan, yani insanlık.
Yani onun için insanlık.
Evet, tarihsel, yani ereksel bir şey.
Demedim de insanlık dedim. Yani onun için.
Evet. Yani şeyi kastetmiyorum, yani yurttaş eşitliğini kastetmiyorsun.
Tabii, yani tüm insanların aynı gelişmişlik düzeyinde olmaları gerekiyor ki insan eşitliğinden bahsedelim.
Yani bir insan seviyor, seviliyor, öteki sevmiyor ve sevilmiyor. Bu da eşitsizlik. Her insanın sevgi hakkı var, sevilme ve sevme hakkı var.
Her zaman bu eşitlik sağlanamaz ki, ne zaman, her zaman.
Bu şimdi sağlanamaz yani diye şey yapamayız. Biz kavramını düşünüyoruz. Kavramını düşünüyoruz.
Eğer o potansiyel varsa, sadece potansiyel bile kabul etmemiz gerekiyor.
Örtüşmüyorsa o kavramın değil, realitenin hatası.
Zamanda alınca.
100 yıl öncesine bakarsan, 100 yıl, bunlar vereceğiz. 200 yıl önceki insana gidip günün birinde o zamanki aristokratlara ya da krallara ya da padişahlara günün birinde bak bu riaya dediğin insanlar kendi kendilerini yönetecekler. Sana gereksinimleri kalmayacak. Evet. Desen sana gülerlerdi. O, deli derlerdi. O zaman aynı Songül'ün dediğini diyecekti. Ama böyle şey olmaz ki.
Mesela, o zaman şimdi şu anda
oldu.
Oldu da yani.
Oldu. Yani Hamurabi çağında değiliz.
Biraz daha çok lazım yani. Eşitlemek için onu demek evet. istiyorum.
Dolayısıyla realitenin... O önemli değil. Önemli değil. Bizim için...
Şu an... Zaman sana göre yani
realitenin... Ara veririz o zaman.